Bu kitap 6 nokta körler kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Engin Ercan. Eserin adı Adam. Yazarı Yılmaz Özdil. Türü araştırma. Yayın evi Kırmızı Kedi Yayın Evi, 1. basım, Ekim 2016, İstanbul. ISBN 978-605-9658-98-0. Bu kitap 505 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 3 Kasım 2016. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Kadını okudunuz. Bu da adam. Diyebilirsiniz ki kadının karşılığı erkek değil mi? Bence değil. Çünkü her kadın kadın ama her erkek adam değil. Herifleri yazmamayı tercih ettim. Elbette memleketin tüm adamlarını sıralayıp bu kitaba sığdırabilmek imkansızdır. Peki nedir? Farklı zamanlarda, farklı ortamlarda yaşayan, hatta birbirleriyle hiç tanışmamalarına rağmen, ortak zihniyetin, ortak karakterin, ortak paydasıdır adam. Yıkılsın diye karşı devrim kazmalarıyla kolonlarına kolonlarına vurulan Türkiye, bugün hala ayakta duruyorsa, işte bu adamların ortak karakteri, ortak zihniyetinin sırtında duruyor. Veliye. İzmir'in dağları, düşmanın tepelendiği yerdir. Cumhuriyet, hukuk, yurttaşlık ve laikliğin kapısı, önce Sakarya, sonra Dumlupınar, sonra o dağlardan açıldı. Bizler hayatta olduğumuz sürece, düşmanın tepelendiği o dağlarda nöbetteyiz. Düşmanı tepelediğimiz o dağlarda, hala Anadolu kadar büyük cephanemiz var. O cephane hukuktur, cumhuriyettir, yurttaşlıktır, laikliktir. Düşmanı hala o bu cephanelerle geri tepiyoruz. Bu ülkeyi hala İzmir'in dağlarında açan çiçekler gibi yazarlarıyla savunuyoruz. Cemaatle, vahşi hocalarıyla, sinsi sinsi el altından işbirliğine girerek değil, cesaretle tunç göğsümüzü siper ederek savaşıyoruz. Bir yaşama gücümüz, bir irademiz, bir ülkemiz varsa, bu soylu değerleri bize hediye eden, İzmir'in düşmanı tepeleyen dağlarıdır. Uyanık kaldıysak, tükenmek bilmeyen kuvvetimiz varsa, İzmir'in dağlarından öğrendik. Ön sezilerimiz daha güçlü çıktıysa, ön sezilerimiz bizi daha dayanıklı, daha iyi ve onurlu yaşamının yolunu açtıysa, İzmir'in dağlarından öğrendik. Biz yazılarımızı hep o dağlardan yazdık. Nihat Genç. Kemal Atatürk. Ekim 2007 İzmir. Alsancağın en meşhur dövmecisi, köprü altına gençten biri girer, kolunu sıyırır, dirseğine doğru Mustafa Kemal'in imzası vardır, bir bankada çalıştığını, bu dövme yüzünden işten atılmakla tehdit edildiğini anlatır, tırsmıştır, ekmek parası filan diye ağlar, silin der. Hep söylerim, ekmek parası diye ağlayanın maaşını tavuk gibi buğdayla ödeyeceksin. Adeta bomba düşer dövmeci dükkanına. Bu gördüğün eller Atatürk'ü yazar, Atatürk'ü silmez deyip kapı dışarı ederler. Ve internet sitelerinden alenen duyururlar. Ey ahali, madem öyle işte böyle. Bugünden itibaren burada Atatürk'ün imzası bedava. İlk kim nerede yazdırdı bilmiyorum ama Atatürk imzasının furya haline gelmesinin miladı bu olaydır. Bir ödlek geri adım attı, on binlerce cesur öne çıktı. Atatürk'e sövme modası, dövme modası yarattı. Köprü altı örnek oldu. İzmir'de yapılan Atatürk dövmesi 50 bini aştı. Yetişemiyorlar. Her gün 30-40 kişi kazıyor vücuduna. Omuzuna, bileğine, iman tahtasına, kalbinin üstüne. Doktor var, avukat var, öğrenci, dekan, ev kadınları var. İstanbul'da patladı. Ankara, Antalya, Bursa, Trabzon, Muğla, Eskişehir dövmecileri artık neredeyse sadece bu imzayı kazıyor. 29 Ekimlerde, 10 Kasımlarda Mustafa Kemal için ücretsiz çalışan 200'ün üstünde dövmeci var. Dini gerekçelerle dövme yaptırmayan otomobiline yapıştırıyor. Taksilerin camlarında, motosikletine, hatta bebe arabasına yazdıranı görüyoruz. Atatürk imzalı küpe kulaklarda, rozet yakalarda. Ölümünün üzerinden ta 72 sene geçtikten sonra hiç tanışmadığı, hiç görmediği insanların bedenine imzasını atan bir başka lider var mı dünyada? Neymiş, işten atarlarmış. Bizim işimiz Atatürk. Memleketimin güzel kadınları, giydirin çocuklarınızı güzel güzel, doğum günüdür bugün. Çünkü her 10 Kasım aslında 19 Mayıs'tır. Cumhuriyet dediğin korkak babalar tarafından kaybedilir, yürekli evlatları tarafından geri alınır. Mustafa Kemal ilelebet payidardır. Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1953'te Anıtkabir'e defnedildi. 19 Kasım 1953'te katafalk ziyareti açıldı. İlk gün 70 bin kişi geldi. 75. ölüm yıl dönümünde sadece 10 Kasım günü 1 milyon 89 bin kişi vardı. Anıtkabir'e her yıl ortalama 4 ila 9 milyon yurttaş koşuyor, dua ediyor, Atatürk devrimlerine bağlılığını sunuyor. Ortalama 6 milyon kişi kabul etsek, 1953'ten bu yana 63 yılda 378 milyon kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Böyle bir hadisenin dünyada örneği yok. İsmet. Sayın basınımız koro halinde aynı haberi veriyor. Ali Kemal'in torunu Boris Johnson, İngiltere Dışişleri Bakanı oldu. Dedesi Osmanlı'nın Dahiliye Nazırı'ydı. Torunu Kraliçenin Hariciye Nazırı oldu. Doğru. Ama eksik. Doğru tarafı şu. Ali Kemal 1903 yılında İsviçre'de kendisinden 10 yaş küçük Winifred'e aşık oldu. Winifred'in annesi İngiliz, babası İsviçreliydi, evlendiler. Nikahı papazkıydı. Winifred Müslüman olmadı ama Ali Kemal eşine Fitret adını verdi. İlk çocukları bir aylıkken öldü. Sonra Selma, sonra Osman doğdu. 1909'da Fitret henüz 26 yaşındayken vefat etti. Ali Kemal bunalıma girdi. Bir süre İngiltere Wimbledon'da yaşamaya çalıştı, yapamadı. Çocuklarını kayınvalidesi Margaret'e emanet etti. Şartları uygun hale getirince çocukları yanıma alacağım dedi. İstanbul'a döndü, Birinci Dünya Savaşı patladı. İstanbul işgal edildi. Memleket yangın yerine döndü. Çocuklarını getiremedi. Anneanne Margaret torunlarını İngiliz olarak yetiştirdi. Osman adını değiştirdi, Wilfred oldu. Subay oldu, pilot oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda gösterdiği cesaret ve yararlılık nedeniyle İngiliz Üstün Liyakat Madalyası aldı. Evlendi, oğlu oldu. Oğlu da evlendi, Boris doğdu. Şimdi diyeceksiniz ki Boris diye İngiliz olur mu? Rus adına benzemiyor mu? Haklısınız. Tam adı Alexander Boris de Feffel Johnson. Annesiyle babası Meksika'da tatildeyken annesi hamile, doğum belirtileri ufak ufak başlıyor, telaşlanıyorlar. Meksika'da doğum yapmak istemiyorlar. Havalimanında fıldır fıldır bilet ararken Rus bir iş adamı iyilik yapıyor. Kendisine ait New York biletini hediye ediyor. New York'ta doğum oluyor. iyiliksever Rus'un hatırasına Boris adı ilave ediliyor. Boris büyüyor, gazeteci oluyor, siyasete atılıyor. Muhafazakar Parti'den milletvekili oluyor. Londra Belediye Başkanı oluyor ve Dışişleri Bakanı oluyor. Peki ya eksik olan tarafı ne? O da şu, gazeteciydi Ali Kemal. İngiliz finosuydu. Vahdettin'le birlikte İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin kurucusuydu. Milli mücadeleye düşmandı. Avrupa ile başa çıkmayı, hangi Asya kavimi başardı ki biz başarabilelim diye makaleler döşeniyordu. Bugünkü AB'ciler gibi Avrupalıların illa başımızda bekçi olarak dikilmesini istiyordu. Mustafa Kemal'den nefret ediyordu. Milletin başına bela olarak görüyordu. Onunla tokalaşmak eşkıyaya el uzatmaktır diyordu. Hatta derme çatma bir ordu dövüşüp duruyorlar, zırzoplar. Tam istiklal isteriz diye tutturmuşlar. Halbuki ne demiş Arap? El hekmüli men galebe, galibin dediği olur işte bu kadar diyordu. Hızını alamıyor, Mustafa Kemalcileri sevinçle şöyle tarif ediyordu. Çanlarına ot tıkanıyor, moralleri pek düşük, çoğu yalın ayak, teçhizatları noksan. Gerçi birkaç kamyonları var ama hepsi kullanılmaz halde. Motorları bozuldu mu tamir edilemiyor, benzinleri yok, yedek parçaları yok. Taşıma için ancak mandaları var. Mustafa Kemaller faydalı hiçbir işe yaramazlar. Hamdolsun sayıları azdır, hastalanmış uzuv gibi kesip atılmalı. Böyle bir haindi. Berduş diyordu Mustafa Kemal'e. Medeniyet dünyasını aleyhimize çevirmek için Anadolu'da havsalaya sığmaz delilikler, cinayetler işliyor diyordu. Ey Müslüman kardeşlerimiz, teşkilat-ı milliyeye aldanmayınız. Bolşevik kafası taşıyan yurtsuz serserilerdir bunlar diyordu. Bu millici mahluklar kadar başları ezilmek ister yılanlar hayal edilemez, düşmanlar onlardan bin kere iyidir bile diyordu. Neticede bedelini ağır ödedi, linç edildi. Çocuklarını İngiltere'de bırakıp İstanbul'a döndüğünde ikinci evliliğini yapmıştı. Kendisi 44 yaşındayken Tophane müşiri Zeki Paşa'nın 18 yaşındaki kızı Sabiha ile nikahlanmıştı. Bir oğlu daha olmuştu. Ali Kemal öldürülünce Sabiha oğluyla birlikte İsviçre'ye gitti. Oğlu hukuk tahsili yaptı. Üniversiteyi bitirince memlekete döneceğim diye tutturdu. Aile büyükleri itiraz etti. Seni yaşatmazlar orada filan diye dil döktüler ama nafile. Bindi trene, Ankara'ya geldi. İngilizce, Almanca, Fransızca bilen, donanımlı bir gençti. Dışişleri Bakanlığı'nın memuriyet sınavına girdi, kazandı. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'ydü. Dışişleri sınavını kazananların dosyalarını getirdiler, masasına bıraktılar. Birinin üzerinde menfi notunu gördü. İşe alınması muvafık değildir yazıyordu. Sakıncalıydı yani, uygun değildi. Açtı dosyayı okudu. Kırmızı kalemle belirtilmişti, Ali Kemal'in oğluydu. Çizdi menfinin üstünü, müsbet yazdı. Çizdi muvafık değildirin üstünü, muvafakat ediyorum yazdı, imzaladı. Devlete kin yakışmaz, biz bu cumhuriyeti kanla kurduk ama insanla büyüteceğiz dedi. Dosyayı uzatırken de ekledi, ben bunu Gazi'den öğrendim dedi. Ulusalcılar işte budur. Ali Kemal'in oğlu Zeki Kuneralp'ti. Paris, Bern, Londra, Madrid büyükelçimiz oldu. Dışişleri Bakanlığı müsteşarımız oldu. Ali Kemal, Amerikan fıştıklamasıyla doğudaki şehirlerimizi altın karşılığında Ermenilere satmamızı öneriyordu. Kadere bakın ki oğlu Madrid'de Asala'nın saldırısına uğradı. Makam otomobiline ateş açıldı. Zeki Kuneralp otomobilde değildi. Eşi Necla Kuneralp'le birlikte bacanağı emekli büyükelçi Beşir Balcıoğlu ve İspanyol makam şoförü Antonio Torres hayatını kaybetti. Bitmedi. Ali Kemal'in torunu Zeki Kuneralp'in oğlu Selim Kuneralp, babasına açılan yoldan yürüdü. Stockholm ve Seul büyükelçimiz oldu. AB daimi temsilcimiz oldu. Dünya Ticaret Örgütü daimi temsilcimiz oldu. Çünkü bu cumhuriyeti kuran ulusalcılar, kendilerine başı ezilesi yılan, kesilip atılması gereken hastalıklı uzuv diyen, idam edilmelerini isteyen vatan haininin suçunu evladına çektirmemiş, sahip çıkmış, bağrına basmış, senden benden diye ayırmamış, ötekileştirmemişti. Ve hal böyleyken, Ali Kemal'in torunu İngiltere Dışişleri Bakanı oldu diye ballandıra ballandıra yazan, öbür torununu yazmayan, öbür torunundan hiç bahsetmeyen sayın basınımız ne diyor hala ulusalcılara? Irkçı, faşist, darbeci, hastalıklı zihniyet filan diyor. Sizi gidi, 2016 model Ali Kemal'ler sizi. Tam adı Mustafa İsmet İnönü'ydü. 1884'te İzmir'de doğdu. Yemen'de, Kafkas cephesinde, Filistin'de görev yaptı. Memleket işgal edilince Anadolu'ya geçti, Mustafa Kemal'e katıldı. Genelkurmay Başkanı oldu. Mudanya Mütarekesini imzaladı. Dışişleri Bakanı oldu. Lozan Antlaşması'nı imzaladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı oldu. 10 ayrı hükümette başbakanlık yaptı. 17 yıl 11 ay, Cumhuriyet tarihinin en uzun süreyle başbakanlık yapan kişisi oldu. İkinci Cumhurbaşkanımız oldu. Türkiye'yi İkinci Dünya Savaşı'ndan uzak tutmayı başardı. Türkiye'yi çok partili sisteme geçirdi. CHP Genel Başkanlığı yaptı. Türk siyasi tarihinde parti içi muhalefet neticesinde değişen ilk genel başkan oldu. 1973'te vefat etti. Ahmet Necdet. Tayyip Erdoğan racon kesti. Cumhurbaşkanı dediğin partili olmalı dedi. İsmet İnönü'nün arkasında partisi vardı. Hatta ordusu da vardı. Celal Bayar'ın partisi vardı. Cemal Gürsel'in ordusu vardı. Cevdet Sunay Genelkurmay Başkanı. Fahri Korutürk Kuvvet Komutanı. Kenan Evren'in ordusu vardı. Turgut Özal'ın partisi vardı. Süleyman Demirel'in partisi vardı. Abdullah Gül'ün partisi var. Ahmet Necdet Sezer, Türkiye'nin ilk ve tek partisiz, gerçek manada sivil cumhurbaşkanıydı. Var mı çocuklarının ismini bilen mesela? Kızı Hülya diye başlayan bir cümle kursam, kaçınız itiraz edebilir? Hülya değil de Gülay diye. Oğlu Hakan desem, var mı nerede çalıştıklarını bilen? Babaları Çankaya'dayken VIP'ye girdiklerini gören, el alemin yatında, otelinde rastlayan, First Lady desen, cebinden giyiniyordu, hala cebinden giyiniyor. İnsan bir Atıl Kutuoğlu, Sevan Bıçakçı filan ayarlamaz mı? Yani affedersiniz ama ne biçim öğretmensiniz hanımefendi? Bu şekilde mi örnek olmalıydınız öğrencilere? Hayali ihracatçı yeğenini duydunuz mu hiç? Devlet kredisiyle ihale kapan kuzen, alışveriş merkezinde mısır tezgahı açan kayınço, sen benim kimi olduğumu biliyor musun diye rüzgar yapan müteahhit kanka, oraya buraya müdür olarak sokuşturduğu komşu, hamili kart yakinimdir diyen damat, nerede kardeşim parmağında kuru soğan büyüklüğünde pırlantalarla şatafatlı pozlar veren gelin, mücevher, saat, tablo, heykel, kendisine hediye edilen 1243 parçanın 1243'ünü de bıraktı köşkte. İnsanın içi gidiyor, al götür evine değil mi? Götürmedi. Avantaları bıraktığı gibi papelleri de bıraktı. Kafana göre savur denilen ödeneği harcamadı. 46 trilyon liracık, yetim hakkı dedi, Babalar gibi satan maliyeye iade etti. Ye yemedi, gez gezmedi. Bırak biz yiyelim, ona da izin vermedi. Zaten kırmızıda durmasından belliydi. Kaymakam bile durmuyor. İsveç mi burası, koskoca devletin başı? Niye duruyorsun? Normalde vatandaşı çiğneyip geçmeliydi. 14 makam aracını geri verdi. Halbuki oturma odasına Mercedes'le, mutfağa jiple gitmeli, uçağına bavul olarak bile almadığı gazetecileri bahçede limuzinle gezdirmeliydi. Yazları okluğa geçmedi. Oğlu evlendi, elektrik faturasına kadar kendi kesesinden ödedi. Eşi bileğini kırdı, röntgen kuyruğuna girdi. Annesi vefat etti, sivil plaka ile gitti, camide flap flap force yapmadı. Taziye ilanı vermeyenlerin defterini dürmek için kenara not etmedi. Aşçıyı, garsonu azalttı. Yerli ürün kullandırttı. Partisiz olduğu için. Resmi davetler hariç eşe dosta parti vermedi. Yalaka basınımız yazmadı ama aslında neyi korumaya çalıştığını tarih yazacak elbette. Vizyon denilen kavramın Beyaz Saray'a koşup akıl danışmaktan ibaret olmadığını kanıtladı. Yeminine sadık kaldı, hukuku üstün kıldı. Yaranamadı haliyle, uymadı bize. Partili olsun. 1941'de Afyonkarahisar'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Medeni hukuk alanında yüksek lisans yaptı. Yargıtay üyeliği yaptı. Anayasa Mahkemesi asil üyeliğine atanan en genç üye oldu. Anayasa Mahkemesi Başkanı seçildi. DSP, MHP, ANAP koalisyon hükümeti tarafından aday gösterildi. Muhalefet partileri DYP ve Fazilet destek verdi. Beş partinin uzlaştığı isim olarak 10. Cumhurbaşkanımız seçildi. 16 Mayıs 2007'de görev süresi doldu. Ancak 11. Cumhurbaşkanı seçilemediği için, ülke erken seçime gittiği için 27 Ağustos 2007'ye kadar görev yaptı. Rauf. Filmlerdeki kahramanlar uzun boylu, kalıplı, atletik yapılı, üçgen vücutlu filandır. Sert mizaçlı, haşin bakışlıdır. Bu sahici kahraman ise göbekli, iyi mi? Hatta obez, bodur, üstüne kel, kıkır kıkır da gülümsüyor. Halbuki beş parmak dağları orası, yeraltı lideri, kod adı Toros, kan gövdeyi götürürken çekilmiş siyah beyaz bir fotoğraf karesi, belinde kemer gibi sarılmış mermi şeritleri, elinde hafif makineli. Henüz genç ama göbiş aynı göbiş. Rahmetlinin en ilgimi çeken tarafı buydu. Sıradan insanların kahraman olabileceği gerçeği. Maalesef savaş veya casus filmlerinde arıyoruz o tornadan çıkmış çakma kahramanları. Gel gör ki atlayan, zıplayan, uçan, kaçanla yazılmıyor harbi destanlar. Yürekle yazılıyor. Ve sanırım kalıbından utanması gereken zavallı tipler, kendi gölgesine heybet zannederken, o koskoca yüreğini taşıyabilmek için o kadar genişti o küçücük gövdesi. Rauf Raif Denktaş 1924'te Kıbrıs Baf'ta doğdu. Ortaokulu İstanbul'da yatılı okudu, liseyi Kıbrıs'ta tamamladı. İngiltere'de hukuk diploması aldı. Kıbrıs'a döndü, avukatlık, savcılık yaptı. Doktor Fazıl Küçük'ün desteğiyle Kıbrıs Türk Kurumlar Federasyonu Başkanı seçildi. Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kurdu, direnişi örgütledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu cumhurbaşkanı oldu. 4 kez cumhurbaşkanı seçildi, 2005'te aday olmadı. 2012'de 88 yaşında vefat etti. Katıksız yurtseverdi. Türkiye olmadan cennete bile girmem derdi. Türkiye'deki tüm camilerde sala okundu. Lefkoşa'daki Cumhuriyet Parkı'nda toprağa verildi. Ali Şamil 1 metre 10 santimdi. Enver Paşa'ya hediye edildi. Köle gibi. Soytarı yaptılar onu. Tuhaf kıyafetler giydirdiler. Sırmalı cepkenler, cartlak renkli şalvarlar, kafasından büyük sarıklar. Kadınları eğlendirdi, çocukları güldürdü. Birinci Dünya Savaşı'nda çarşı karıştı. Enver apar topar İstanbul'dan ayrıldı. Biraz da onlara kahkaha attırsın diye Vahdettin'in kızı Ulviye Sultan'ın sarayına verdi Ali Şamil'i. Ulviye Sultan'ın eşi İsmail Hakkı Bey mert adamdı. Tavla arkadaşı yaptı bu küçük boylu insanı. Alay ettirmedi, ezdirmedi, korudu, kolladı. Gel zaman git zaman milli mücadele başladı. Yurtseverler Anadolu'ya akıyordu. Padişahın damadı İsmail Hakkı Bey de onlardan biriydi. Mustafa Kemal'e katılmak için gizli gizli hazırlık yapıyordu. Sarayın damadı Kuvayi Milliye'ye katılacak, olacak şey değildi tabii. Bu nedenle mecburen Anadolu'ya geçme niyetini eşi Ulviye Sultan'dan bile saklıyordu. Sadece tavla arkadaşını Ali Şamil'e çıtlattı. Saraydan sadece onunla vedalaşmak istemişti. Pişman oldu. Çünkü o kocaman yürekli küçük insan alenen tehdit etti. Ya beni de götürürsün ya da niyetini sultana anlatır, senin gitmeni de engellerim dedi. İsmail Hakkı Bey'in gözleri buğulandı. Karşısında dikilen küçücük bedende dağ gibi bir adam duruyordu. Kucaklaştılar öz kardeş gibi. Kuş tüyü yastıklarını, bir kuş sütü eksik sofralarını geride bırakıp sahte kimlikler, köylü kıyafetleriyle maceraya atıldılar. Ağaç kovuklarında, kuytularda sabahladılar. İşgalcilerin kontrol noktalarını aşıp Adapazarı üzerinden Ankara'ya ulaştılar. Haberi vardı Mustafa Kemal'in. Çağırdı, gittiler. Hayatımın en unutulmaz akşamıydı, dediği akşamı yaşadı Ali Şamil. Mustafa Kemal'le kadeh tokuşturdu. Sonra 3 sene boyunca İsmail Hakkı Bey nereye, Ali Şamil oraya, kah su taşıdı, kah telgraf, kah boyu kadar tüfek. Elinden ne gelebiliyorsa çırpındı, fazlasını yaptı. Her cephede, kelle koltukta yaşadı. İzmir'e girenlerin hemen arkasındaydı. O göğsünde gördüğünüz İstiklal madalyası. Günümüzün gönüllü saray soytarıları kavrayamaz. 19 Mayıs bu ruhtur. Ve Osmanlı'nın zoraki kulu kölesi Ali Şamil, Cumhuriyet'te eşit yurttaş olmanın onurunu yaşadı. Osmanlı'da ona gülüyorlardı. Cumhuriyet'te o güldü. Güler soyadını aldı. 9 Eylül'de girdiği İzmir'den ayrılmak istemedi. Basmane Garı'nda memur oldu. Van Gölü sahilinde Bitlis'in Ahlat ilçesinde dünyaya gelmişti. Enver Paşa'nın Doğu teftişi sırasında özgürlüğü elinden alınmış, adeta mal gibi hediye edilmişti. Cumhuriyet ona sadece özgürlüğünü değil, ailesini de geri verdi. Milli mücadeleden sonra henüz çocuk yaşlardayken ayrıldığı akrabalarını buldu. 2 defa evlendi. Neticede vade doldu. 1978'de rahmetli oldu. İzmir Kokluca'da yatıyor. Rahat uyu aslan yürekli cüce. Görecekler gene. Boyundan bosundan utanmayanlardan, gönüllü saray soytarılarından ibaret değildir bu ülke. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 19.